Bugün sizlere Amerika'nın Boston eyaletinde yaşanmış konteynerdeki kız olayını anlatacağım. Tarihi bir şehir düşünün. Kalbinde sessizlik ve gizem dolu sokaklarıyla adeta bir labirent gibi. Yüksek binaları, eski meydanları, sokaklarına karışmış tarihi eserleriyle sanki adım attığınız her yerde farklı bir hikaye anlatan bir şehir. Ama bu videoda sizlere anlatacağım dava sıradan bir dava değil. Bir cinayet hikayesi. Çözülememiş, gözlerden kaçmış ve belki de sizlere anlattıklarım arasından en gizemli olanlarından. Boston. Amerika'nın kalbinde yer alan bu eski şehir aslında her şeyin göründüğü kadar masum olmadığının da bir kanıtı. Derinliklerine doğru ilerlediğimizde görünenden çok daha fazlasını bulabilirsiniz. Gizemler, sırlar ve çözülememiş cinayetler. Şans ve talih. İnsanın hayatını ne kadar parlak bir renkle boyayabileceği gibi bir o kadar da karartabilen iki yüzü keskin bir kılıç. Bugün sizlere anlatacağım dava, Karina Holma isimli 19 yaşındaki İsveçli bir kızın başından geçiyor. Kendisi oldukça şanslı biriydi. Piyangodan bir miktar para kazandıktan sonra hayallerini gerçekleştirmek, Amerikan rüyasını tadabilmek için uçağa atlayarak Amerika'ya yola çıkacak ve burada başına korkunç şeyler gelecekti. Arkadaşları tarafından iyi kalpli ve maceracı biri olarak tanınan Karina, İsveç'in ufak bir köyünde doğup büyüdü. Her zaman istediği tek şey dünyayı gezmekti. 1996 yılında şans ona güldü. Yaklaşık 15 bin dolara eşit para kazanan Karina ne yapacağını adı gibi biliyordu. Hayatını baştan sona değiştirebilecek bir para değildi, evet. Ama bir şehrin başlangıcı için bu para ona yeterliydi. Hayallerini gerçekleştirmek için aynı yılın Mart ayında Amerika'ya gitme kararı aldı. Yaşayacağı eyaleti seçmek için acayici davrandı. O anki fırsatları en iyi şekilde ele aldığında Boston'ın mantıklı olacağını düşündü. Şehre geldikten sonra pek de iyi olmayan mahallelerden birinde yaşamaya başladı. Burada hızlıca da bir iş buldu. Bebek bakıcılığı yapacak ve farklı fırsatların karşısına çıkmasını bekleyecekti. İşverenleri Frank ve Susan isimli iki sanatçıydı. Frank bir fotoğrafçıydı, Susan ise bir ressam. Karina hafta içleri onların iki çocuklarına bakıcılık yapıyordu. Hafta sonları ise Karina'nın tatiliydi. Sosyal ve dışa dönük olan Karina, burada bir arkadaş grubu bulmakta da zorlanmadı. Buradaki çevresini kısa bir sürede oldukça genişletmişti. Kendisine güvenli bir alan oluşturabilmişti. Yine de bu alan kısa bir süre sonra onu koruyamayacaktı. 20 Haziran 1996, Cuma günü. Karina ve 3 yeni arkadaşı Zanzibar isimli popüler bir gece kulübüne eğlenmeye çıkmışlardı. Arkadaş grubundaki diğer kişiler de onun gibi Amerikalı değildi. Çeşitli ülkelerden gelmiş, tıpkı onun gibi burada hayata tutunmaya çalışan kişilerdi. Arkadaş grubu ilk olarak Karina'nın evine toplandı. Şu detayı da belirtmem lazım. Karina'nın evi aslında işvereni Frank'in eviydi. Şehir içerisinde bazen yalnız kalmak için arada sırada kullandığı bu evin boş durmasındansa Karina'nın kullanmasını uygun görmüştü. Bu ev her ne kadar lüks bir ev olmasa da Boston'ın gece hayatının olduğu sokaklara oldukça yakın bir evdi. Toplanan arkadaş grubu hazırlandıktan sonra Boston gecelerine doğru yola çıktılar. Bir mekanda biraz alkol aldıktan sonra dans edebilecekleri bir mekan olan Zanzibar'a gitmeye karar verdiler. Zanzibar'a giriş için henüz yaşı tutmasa da Karina, yaptığı sahte kimlik ve daha büyük görünmesi sebebiyle kolayca buraya girebildi. Ekip içeride oldukça keyifli vakit geçirdi. İnsanlar sosyalleştiler, dans ettiler ve oldukça alkol aldılar. Bir süre geçtikten sonra diğer kızlar, arkadaşları Karina'nın yanlarında olmadığını farkına vardılar. İlk düşündükleri şey onun haber vermeden mekandan ayrıldığıydı. Yorgun düşüp zaten çok yakın olan evine geçmiş olabilirdi. Bu her ne kadar alışılmadık olsa da yapabilecekleri çok da bir şey yoktu. Yıl 1996 olduğu için onu telefonla da arayamadılar sonuçta. Başına kötü bir şey geldiğini düşünmeyen grupta kısa bir süre sonra dağıldı. Herkes evlerine gitti. İlerleyen süreçte ona ulaşmaya çalıştılar. Fakat 30 saattir ondan bir haber yoktu. 22 Haziran saat 13.30 civarında kötü haberlere ulaşılacaktı. Evsiz bir adam çöp konteynerlerini karıştırarak yiyecek veya satacak bir şeyler arıyordu. Bir apartmanın önündeki çöp konteynerini karıştırırken korkunç bir şeye rastladı. Büyük, siyah bir çöp torbasının içindeydi bu şey. Sarışın bir kadının üst bedeni bu çöp torbasının içindeydi. Alt kısmının nerede olduğunu asla bulamadılar. Bulunan beden tozdan, pislikten ve tabii ki de DNA'dan arındırılmıştı. Ve damarların içindekiler boşaltılmıştı. Yüzünde o geceden kalma hiçbir makyaj yoktu. İlerleyen süreçte yapılan adli incelemelerle ellerinin bağlandığını da biliyoruz. Yetkililerin bulduğu tek parmak izi çöp poşetinden çıktı. Maalesef ki bu parmak iziyle sistemde bir eşleşme sağlanamadı. Medya kuruluşları bilgilendirildi ve bedenin kime ait olduğu ile ilgili tespit çalışmalarına yardımcı olabilmek için haberler yapılmaya başlandı. Bu haberleri gören Frank ve Susan hemen yetkililerle iletişime geçtiler. Ona ulaşamadıklarından dolayı zaten endişeliydiler. Bulunan kişi o olabilir miydi? Maalesef ki tahmin ettikleri gibi oldu. Beden Karina'ya aitti. Polisler ilk olarak Karina'nın ailesini bilgilendirdiler ve araştırmalarına hız verdiler. Yapılan ilk bulgulara göre nefesi kesilerek hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polisler bunun gibi bazı kanıtları birleştirerek bazı tahminler ortaya çıkartmaya çalıştılar. Bunlardan birincisi bunun bir seri katilin işi oldu. İkincisi de eğlence mekanından çıktıktan sonra tanıştığı bir kişiyle yanlış giden olaylar sonucu hayatını kaybettiğiydi. Örneğin ilişki sırasında hayatını kaybetmiş olabilirdi. Soruşturmanın detaylarına inelim. Dedektiflerin yaptığı ilk elemelerden biri bu cinayeti işleyen kişinin bir tanıdığı mı yoksa rastgele biri olduğunu mu tespit etmekti. Bunu yapmak için Karina'nın son hareketlerini yeniden canlandırma yoluna gittiler. Sizlere bu tekniğin kullanıldığı dosyaları daha önce de anlattım. Eğer doğru yapılabilirse oldukça etkili bir tekniktir. Burada şöyle bir sıkıntı doğuyor. Karina'nın son anlarında ne yaptığını kesin olarak bilemiyoruz. Bir bilgi bulanıklığı hakim. Sorgulanan arkadaşları ve bar çalışanları çelişkili, birbirlerinden farklı ifadeler veriyordu. Oradan biriyle ayrılıp ayrılmadığı bile bir bilinmezdi. Gelin bu çelişkili ifadelere tek tek bakalım. Arkadaşlarından biri Karina'yı yaklaşık saat 3 sularında ondan oldukça yaşlı ve daha önce hiç görmediği bir adamla dışarı çıkarken gördü. Arkadaşına adamla başka bir partiye gittiğini söyleyerek buradan ayrılmıştı. Başka bir görgü tanığı ifadesine göre Karina çok sarhoş olduğu için tuvalette uyuyakalmıştı ve bu yüzden korumalar tarafından bardan dışarı atılmıştı. Başka birisi de onu 2 ila 3 sularında dışarı çıkarken görmüştü. Daha sonra tekrardan girmek istemiş olsa da güvenlik görevlileri onu içeri almamıştı. İçeri girmeyi başaramayan Karina'nın dışarıda kendi kendine bağırdığı, evsiz bir adama arkadaşların onu sattığını ve tek kaldığını anlattığı görülmüştü. Aynı zamanda bu adamla bir süre dans etmişlerdi. Bir diğer görgü tanığı ifadesi de otopark bölgesinden geldi. Bir adam burada Karina'nın bir arabanın içinde 4 adamla konuştuğunu gördüğünü iddia etti. Bu adamlar onu bir partiye davet ediyorlardı. Bu ifadenin doğrulukları ve gerçeklikleri tartışılır. Herkesin alkollü olduğu ve birbirini çok tanımadığı bu ortamda bazı kişiler, saatler ve konuşmalar karıştırılmış olabilir. Bu yüzden tam anlamıyla bir zaman çizelgesi oluşturulamadı. Bu sebeple hareketleri yeniden canlandırma yöntemi başarısız oldu. Dedektiflerin bulgularına göre Karina, mekanı ayrıldıktan sonraki 24 saat içinde hayattaydı. Birisinin arabayla onu alarak farklı bir konuma götürdüğü neredeyse kesin. Yetkililer daha sonra en sağlam görgü tanığına kameralara başvurdular. Her ne kadar o yıllardaki kamera görüntüleri net olmasa da bazı ipuçlarını bulma konusunda yardımcı oldular. Karina'yı mekanın dışında 40'lı yaşlarında bir adamla konuşurken gördüler. Bu adamın beyaz bir köpeği vardı ve bir Superman kostümü giyiyordu. Evet, biraz garip. Bu adamın kimliği kısa bir sürede belirlendi. Herb isimli bu adam oranın yerlisiydi. Sıklıkla süper kahraman kostümleri giyer, köpeğini de yanına alarak eğlence mekanlarının önlerine sosyalleşirdi. Herb onu eve bırakmayı teklif etti ve kız da bunu reddetti. Adamın ne kadar garip geldiğini ve potansiyel bir suçlu gözüyle baktığınızın farkındayım. Fakat Herb zararsız bir adamdı. Aynı zamanda gerekli doğrulamalarla beraber Herb'ün masum olduğu polisler tarafından doğrulandı. 2 gün içerisinde bir sürü farklı yerde görünmüş ve kendini bu sayede kolayca aklayabilmişti. Karina'nın dans ettiği evsiz adam da hızlıca polisler tarafından bulundu. Juan isimli bu evsiz adamın da bir suçlu olmadığı yetkililer tarafından tespit edildi. Karina'nın canını her kim aldıysa bunu bir ev ortamında en azından 4 duvara çevrili bir yerde yapmış olmalıydı. Juan'ın ise bunu yapabilecek ne bir yeri ne de kapasitesi vardı. Kamera kayıtlarının dedektiflere verebildikleri bunlardı. yeterli kanıta ulaşamıyorlardı. Nerede ve ne zaman saldırıya uğradığını bile keşfedememişlerdi. Aile üyeleriyle tabii ki de iletişime geçtiler. Onlardan bazı bilgiler öğrendiler. Amerika'daki hayatı o kadar da güllük gülistanlık değildi. Yakın zamanda dönmeyi düşündüğünü aile üyelerinden birine söylemişti. Aynı zamanda başının bir nevi belada olduğunu da yazdığı mektuplardan birinde öğrenebiliyoruz. Başındaki beladan kastının ne olduğunu asla öğrenemedik ve büyük ihtimalle de asla öğrenemeyeceğiz. Bu bela işverenleri Frank ve Susan'a sorulduğunda ise bir şey bilmediklerini söylediler. İşin garip tarafı da şöyle. Polisler onlarla karın hakkında konuşmak istediklerinde sorguya girmeyi reddettiler ve hemen avukatlarına sığındılar. Onlara basit sorular soracaklardı. Neden böyle sert bir karşılık vermişlerdi ki? Frank'in geçmişine baktığımızda da bazı tuhaflıklarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle önceden çalıştığı bazı kızlara karşı davranışlarından dolayı mahkemelik bile olmuştu. Bazı teorilere göre ona evlerinden birinin açmasının sebebi de tamamen iyilikten değildi. Bir ilişki içerisinde oldukları, hatta karının hamile kaldığı ve Frank'in evliliğini dağıtmamak için böyle bir eylemin sorumlusu olabileceği de konuşuldu. Yine de söylediğim gibi, bunlar teoriden öteye gidemedi. Frank ve Susan'ı bence büyük şüphelerden biri yapan şöyle bir olay da yaşandı. Ayın 23'ünde, yani bedenin bulunduğu günün ertesi, çiftin evlerinin arkasındaki çöp kutusunda bir yangın çıktı. Çöpün içinde neler olduğu asla bulunamadı. Acaba onlar, kanıtları yok etmek için bu yangını kasten çıkartmış olabilirler miydi? Gelelim bu olayı sizlere anlatmamın sebebiyet verecek cinsten ilginç olan kısma. Resimler. Söylediğim gibi, Susan bir ressam ve mesleğini hala da icra etmeye devam ediyor. Bazı resimlerini incelediğimiz zaman tuhaflıklar olduğunu görebiliyoruz. Resimlerden birine bakalım. Mesaj ileten ismini verdiği bu tabloda sarışın bir kadının kocasına benzer figürde biriyle yan yana çizilmiş. Bir diğer tablo, ismi oldukça garip. Konteynerdeki kız. Neden böyle bir isim koymayı tercih etti ki? Karine'ye benzer figürlerde neden bir sürü resim çizdi? Konteynerdeki kız ismini koyması da oldukça garip gözüküyor. Bunlar sessiz bir itiraf mıydı yoksa? Bunların cevabının ne olduğunu bilmiyoruz. Şunu söyleyebilirim ki, bu tabloların altında bir mesaj yattığı kesin. Toparlayarak bitirelim. Polisler ellerinden gelen her şeyi yaparak suçlu ya da suçluları bulmaya çalıştı. Yetersiz kanıt, o dönemdeki teknolojinin gelişmemiş olması ve ifadelerin çok çelişkili olmasından dolayı da zorlanan yetkililer kesin sonuçlara ulaşamadılar. Kimse suçlanmadı. Olayın üzerinden yaklaşık 27 yıl geçti. Sizlere anlattığımın üzerine başka hiçbir kanıt bulunamadı. Karina'nın başına ne geldiği bugün bile bir sır. Onun canını alanlar tanıdığı birileri miydi? Yoksa o bir manyağın rastgele bir kurbanı mı olmuştu? Resimler birer tesadüf mü yoksa itiraf mıydı? Bilemiyoruz. Sizlere çok dava dosyası anlattım. Bazılarında suçlu yakalanır ve cezasını çeker. Bazılarında ise Karina'nın davası gibi bizlere bilinmezlik kalır. Umarım bir gün bu dava da aydınlığa kavuşabilir ve onu sevenler en azından başına ne geldiğini nihayetinde öğrenebilirler.